Başladık sanırım.
Evet, yayınımız başladı. Elif'in de görüntüsü donmuş halde ama birazdan katılır aramıza. Hoş geldin Yılmaz.
Selam Peri, hoş bulduk.
Tekrar. Yılmaz psikolojik danışman, Yılmaz Erdal ve biz bugün kendisiyle bireysel ve kolektif ihtiyaçlarımızın dengesini konuşacağız.
Bu kamera karşısında da şey böyle, yani insanların karşısında da bir kafayla selam verme alışkanlığım vardı benim. Şimdi orada sen söylerken ben de bir yandan herkese selam veriyorum.
Geldi değil mi?
Evet. Görüntün çok güzelim.
Tamam, süper.
Geldim. Hoş geldin.
Merhaba herkese, hoş bulduk. Sen de hoş geldin Yılmaz.
Teşekkür ederim.
Küçük giriş yaptım, neyden konuşacağımızı ve Yılmaz'ın kim olduğunu söyledim.
Evet.
Hemen konumuza geçebiliriz aslında. Bu olağanüstü süreçte ihtiyaçlarımız çok çeşitlendi, farklılaştı. Daha önce fark etmediğimiz ihtiyaçları fark etmeye başladık. Özellikle de kolektif ihtiyaçları daha çok gördüğümüz, anladığımız ve hayatımıza geçirdiğimiz bir süreç oluyor. Burada ben kendimden örnek vermek istiyorum. Biraz önce de aslında bir sohbete başladık yayından önce ama sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde yürüyüş yapmak bana çok iyi geliyor. Bu benim bireysel ihtiyacım. Yani psikolojimi özellikle koruyabilmek için böyle bir bedensel aktiviteyi yapmak durumunda hissediyorum. Fakat yaparken de bir yandan da acaba herkes benim gibi düşünse, herkes yürüyüşe çıksa olması gerekeni yapmamış olacağımız için de yanlış bir şey mi yapıyorum hissiyle o yürüyüşü tamamlayıp dönüyorum. Fark ettim. Azaltmaya başladım yürüyüşlerimi. O vicdanından, suçluluk duygusu sebebiyle. Oradaki dengeyi nasıl kuracağız? Aslında bizim bugünkü ana konumuz bu bireysel ihtiyaçları fark edip görüp kolektif ihtiyaçlarla nasıl sınır çizeceğiz? Bir düzenleme yapacağız.
Bir araya girip acaba önce bunların tanımını yapmakla başlasak mı?
Olur. Olur ama orada Peri'nin söylediği cümleler arasında çok önemli iki ifade vardı. Onun önce altını çizmek istiyorum. Suçluluk ve vicdan azabı. Zaten o dengeyi bozma konusunda çok usta olan birkaç stratejiden, yöntemden biri bu. Suçlama, saldırma, ötekine kötü hissettirme, utandırma, kıyaslama. Bütün bu stratejiler o toplumsal ihtiyaçlarla bireysel ihtiyaçlar arasındaki dengeyi kurma sürecinde bizim elimize ayağımıza birbirine dolaştıran ve maalesef bizlerin de kullandığı, hatta yani herkesin kullandığı ve ustası da olduğumuz yöntemler, çocukluktan itibaren öğrendiğimiz. Dolayısıyla da orası çok önemli, oraya geri döneriz. Tanımlama derken Elif bireysel ihtiyaçlarla toplumsal ihtiyaçları.
Evet, belki yani psikolojiyle çok fazla ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama çok yakından ilgilenmeyen birileri için izliyorlarsa eğer kısaca belki ne olduğunu söyleyebiliriz.
Temelde ihtiyaçlar, duygusal ihtiyaçları konuşuyoruz. Yani insanların temelde işte araba ihtiyacı olmaz. Yani arabaya ihtiyaç duyduğum anlar olur ama bu başka bir ihtiyacımı karşılamak içindir temelde. Paraya ihtiyacım olmaz. Yani tabii ki parayla ulaşacağım bir takım ihtiyaçlar olur. Dolayısıyla da temelde bu bağlamda konuşurken duygusal ihtiyaçları konuşuyoruz. Fiziksel ihtiyaçlar da var ama onlar çok şu anda gündemimiz değil. Temelde duygusal ihtiyaçlar üzerinden ilerliyoruz. Toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar dediğimizde de toplumsal ihtiyaçlarımız aslında bir toplumun parçası olmak, ait olmak, orada kendini iyi hissetmek. Duygusal ihtiyaçlarımı karşılayan, beni destekleyen, önemseyen, bana yardımcı olan insanlarla bir arada olmak. Aslında temelde de toplumsal ihtiyaçların bu bağlama denk geliyor. İyi bir çevreyle, bir bütünleşerek, arada erimeyeceğin, yani orası çok önemli. Çünkü toplum öyle bir şey ki bir yandan beni bir sararsa arada kaybolup gidebilirim. Dolayısıyla da arada benim kaybolmayacağım, benim bireyselliğime de, bireysel ihtiyaçlarıma da izin verecek bir çevrenin içerisinde olmak. Sevildiğimi, önemsendiğimi, değer verildiğimi bileceğim, utandırılmayacağım, suçlanmayacağım, hata yaptığımda da bana sahip çıkacak ama hatamı da söyleyecek. korunaklı ve güvenli bir ortam. Toplumsal ihtiyaçlar aslında bir yandan böyle toplumda, toplum derken aslında öteki, yani ötekinin varlığının olduğu her yer. Toplum deyince çünkü bütünsel, yani bütün dünyayı da kastedebilirim, ülkeyi de kastedebilirim ama toplum dediğimde temasta olduğum insanlar, karşımdaki. Bu bazen bir kişi, bazen on kişi, bazen milyonlar. Dolayısıyla da temasta olduğum her anda ötekinden buna ihtiyacım var. Bireysel ihtiyaçlar dediğimde de benim kastım, herkesin kastı farklı olabilir bu arada. Bireyselliğin güzelliği de bu. Her kavramı herkes başka bir anlam yüklüyor ve bu kötü ve tehlikeli bir şey değil. Dolayısıyla da sadece konuşup uzlaşıp onu ortak alana taşımak lazım. Dolayısıyla da bireysel ihtiyaçlar dediğimde de aslında bir yandan hani şeyi kullanmamaya özen gösteriyorum, bu nefes almalarım oradan işte kendini gerçekleştirme falan gibi ifadelere girmeden bir şekilde hayatın içerisinde ilişki kurma için, birilerini sevmek için, kendim güçlü yanlarımı göstermek için çabalarken bütün bunları, bunların çeşitli ihtiyaçlar doğuruyor bu süreçlerin hepsi. O da kişinin kendi alanında yapmak istediği her şeyi aslında bireysel ihtiyaçların içerisine koyabilirim. Dolayısıyla toplumsal ihtiyaçlarla bireysel ihtiyaçlar derken bunu kastediyoruz. Bir toplum var ve toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bu temasta olduğum insanlar, bir de ben varım. Benim kendi ihtiyaçlarım var. Bazen yalnız kalmak, yani bir anne için örneğin evin bir köşesinde ya da memleketin bir köşesinde tek başına oturup kafasını dinlemek, sakin kalmak önemli bir ihtiyaç. Dolayısıyla da bireysel ihtiyaçlar ve toplumsal ihtiyaçlar diye iki çerçeve var. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu oraya?
Geçen bir paylaşım gördüm Peri senin üzerinden. Bir illüstratör zannederim Kafa Dergisi'nde mi çiziyor? Audrey Hepburn'un bir sözünü paylaşmıştı. Tasarım yapmış, çok güzel bir illüstrasyondu. Yalnız olmaya değil, yalnız kalmaya ihtiyacım var diye bir sözünü resimlemişti. Ben böyle bir ek yapabilirim mesela.
Evet, bu mesela şey, temelde ilişkilerin bir ritmi var. Bir ritim içerisinde akıp gidiyor. Bunu hani kendi baktığım noktadan şu iki kavramla açıklıyorum. Bazen iç içe geçmeye ihtiyacımız var, bazen ayrışmaya. Toplumsal ihtiyaçlar da aslında temelde, toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar da bu dengenin içerisinde yatıyor. Bazen iç içe geçeceğiz. Çok birbirimize yapışacağız, dip dibe olacağız. Ama bir süre sonra ayrışmamız gerekecek. Bu iki ihtiyaç grubunun arasındaki en önemli öğrenmemiz gereken beceri bu aslında. Ne zaman iç içe geçeceğim, ne zaman ayrışacağım. Çok ayrı kalmam başka sorun, çok iç içe geçmem başka sorun. Biz toplumsal olarak daha iç içe yaşamaya alışkın bir toplumuz diyebilirim. Yani şimdi genelleme yaptığım için özür diliyorum herkesten. Sonuçta herkesin dünyası farklı ve herkesin başka koşulları var. Ama toplumsal olarak eğilimli olduğumuz yeri tanımlıyorum. Herkes için geçerli değil bu. Dolayısıyla da toplumsal olarak eğilimimiz daha böyle iç içe, ötekinin hayatına, bedenine, duruşuna müdahale etme ve o sınırları bir zorlama hakkına sahip gibi görüyoruz kendimizi. Yani daha toplumsal sınırlar geniş bireysel sınırlara. Bunu nereden anlıyoruz daha çok? Hani insanların bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için çektikleri azaptan anlıyoruz. Yani bir şeye ihtiyacım var. Bir örnek vereyim. Mesela bir evliyim ve evliliğim iyi gitmiyor. Boşanmak istiyorum. Çok insani bir durum ve çok insani bir ihtiyaç, ya bireysel bir ihtiyaç. Ya ben bu kişiyle iç içeyim ve bu iç içelik bana iyi gelmiyor ve ayrışmak istiyorum. Bu kadar basit ihtiyaç yani. Çok temel bir şey tanımlıyor kişi. Ama toplumun varlığı, o iç içe geçmelik öyle bir şey ki o arada erimek zorunda kalabiliyorsun. Ve bir dolu bir şey gündem geçiyor insanın aklından. Ne diyecekler? Nasıl görecekler? Babam ne diyecek? Annem ne diyecek? Ben şimdi ne yapacağım? Yani onlara bunu nasıl açıklayacağım?
Yani ötekinin gözünde nasıl görüneceğimi aslında düşündüğümüz için.
Evet. Yani düzenli olarak bir kamera koyup şöyle karşıya, aslında karşımda kamera var zaten. Bir kamera koyup o kameradan özellikle de sevdiğim ve özellikle de o sevdiklerim arasında olumsuz yorumu yapmayı sevenleri o kameranın arkasına koyup kendim de o kameranın arkasına geçip düzenli bir şekilde kendime bakıp acaba şöyle mi diyecekler, böyle mi diyecekler? İşin aslında en zorlu tarafı onları içten söylüyor olmam zaten. Yani annem babam öyle mi diyecek bilmiyorum da ben kameranın arkasına geçip düzenli olarak onu kendime zaten içten söylüyorum. Yani o bireysel ihtiyacım var, ayrışmaya ihtiyacım var ve orada kendime geçip sen nasıl bunu isteyebilirsin, sen nasıl, sen şöylesin, sen böylesin, sen aman da diye o artık ayrışamadığın toplumdan onu kameranın içinde kendi zihnimin arkasında kendi kendime konuşturuyorum. Ve bu da benim bireysel ihtiyaçlarımı karşılamamın önünde çok büyük bir engele dönüşüyor.
Benim yürüyüşüm sırasında vicdan azabı duymak oluyor bu yani.
Evet. Şimdi dolayısıyla da tabii ki kameradan bakacağız. Bakmayacağız değil bu arada. Yani sen yürürken tabii ki şunu tartacaksın. Ya acaba doğru bir şey mi yapıyorum ben ve çevremdekiler adına? Bu sağlıksız değil. Bu tartma çok önemli ve kıymetli. Çünkü insan tek başına değil. Ben varım ve ötekiler var. Ben biraz daha Gestalt terapisi yaklaşımıyla ilerleyen bir psikolojik danışmanım ve Gestalt terapisinde şöyle bir bakış açısı var. Biz çevreyle her karşılaştığımız anda kendimize dair varoluşumuzu yeniden yapılandırıyoruz. Yani kendi içimde bir takım parçalarım var bana ait. Çalışkan, yorgun, konuşkan, sessiz bir dolu parçam var. Ve bu parçalarım karşılaştığım insanlara göre, karşılaştığım durumlara göre bazen öne geliyor, bazen geriye gidiyor. Yani mesela patronumun karşısında sinirli parçamı geriye alıyorum da yolda, trafikte bunu daha öne alıyorum. Böyle karşılaştığım her anda bu parçalarımı bir yerinden oynatıyorum. Dolayısıyla da her an aslında yeniden var oluyorum. O yüzden çevreyle birlikte bir ben de varım. Çevreden bağımsız değilim. Bütünüz. Dolayısıyla çevre de var, ben de varım. Çevreyi elbette gözeteceğim. Ama buradaki temel problem, çevreyi gözetirken bireysel ihtiyaçlarımızı baskılamaya alışkın bir gelenekten geliyor olmamız. Çevreyi gözeteceğim, yani bakacağım acaba şu anda koşullar iyi mi? Yürüyüş yapıyorum diyelim örneğin. Yürüyüş yaparken bakıyorum ya acaba insanlar için doğrusunu mu yapıyorum? Yol boş, kimse yok. Yürüyorum ama içim rahat etmiyor. Şurada şöyle bir baskı var. Buraya oturmuş. Ama boş, kimse yok. Kimseye verebileceğim bir zarar yok. Fakat onları gözetme hali, onlara temas, onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımın önüne koyma hali o kadar güçlü ki yol boş olsa bile, kimse olmasa bile içimden kendime izin vermeyebiliyorum. Diyorum ki yok, bunu yapmamalıyım. Ama şey kısmı sağlıklı. Yani tabii ki çevreyi gözeteceğim. Böyle arada duruyorum çünkü ben konuşmayı seven biri olarak akıp gidebilirim. Akıp gidersem de
bizim dinlemeyi çok seviyorum. Özellikle bu konularda bu bilmiyorum uygun olur mu? Gestalt'ın bir terapi duası mı deniyor? Terapi yani onun felsefesini yansıtan bir sözleri var. İşte bazı psikolojik danışmanlık merkezlerinde de asılı olur bu. İşte ben kendi işime bakıyorum, sen kendi işine bakıyorsun. Ben benim, sen sensin gibi. O aslında özetliyor diyebilir miyiz bunları?
Pearls'ün yani Gestalt terapisi kurucusunun yanlış hatırlamıyorsam yazdığı Gestalt doğası diye geçen bir şey o. Yani dolayısıyla da aslında öyle gerçekten. Yani şimdi eğer çok ayrışırsam yalnız kalırım ve ilişki kurma, iç içe geçme, temasta kalma ihtiyaçlarımı karşılayamam. Çok iç içe geçersem var olma, kendimi hissetme ihtiyaçlarımı karşılayamam. Ve hep eğer ayrışır ötekiler diye bakarsam bu çok çatışmalı bir yer ve kendimi çok yoracağım bir yer. Hep iç içe geçer, kendime bakamazsam bu da çok yorucu bir yer. Dolayısıyla da ben varım, sen varsın, karşılıklıyız. Ve bizim sen de ben de bu karşılıklılığın içerisinde var oluyoruz. Bu çok önemsediğimiz yerlerden biri. Çünkü öteki türlü, şimdi ben daha çok toplumsal ihtiyaçların öne çıkma tarafını vurgulamayı istiyorum. Çünkü oraya eğilimliyiz. Yani toplumsal ihtiyaçların içinde var olmak ya da daha doğrusu daha toplumsal ihtiyaçları önemser halde olmak yok olmamıza, erimemize neden oluyor ve burada bir risk grupları doğuyor aslında temelde. Yani mesela çocuklar o gruplardan biri. Çok toplumsal ihtiyaçların içerisinde çocukların ihtiyaçları eriyip aradan gidebiliyor. Kadınlar o gruplardan biri. Ana akım toplumu oluşturan ana akımın ihtiyaçları içerisinde eriyebiliyorlar. Azınlıklar öyle. Dolayısıyla da bir ana yapı tanımlayıp o ana yapının ihtiyaçlarını öne alıyor olmak ötekinin varlığının görünmez olmasına neden oluyor. Ve o ana yapı, ana toplumsal yapının ötekinin ihtiyaçları üzerindeki tahakkümü hepimiz için çok zorlayıcı. Ve bazen bunu kabul de ediyoruz zaten. Yani evet, yani nedir o toplumsal ihtiyaçlar? İşte diyelim ki gene aile ve çocuk üzerinden gidecek olursak aile birliği korunmalı. Yani bir boşanma örneği verdiğim için oradan yine devam ediyorum. Dolayısıyla da bu bir değer. Kimi buna sahip çıkar, kimi sahip çıkmaz. Onu bilmiyorum. O değer insana özgü. Herkesin kendi içerisinde. Ama bunu bir toplumun değeri gibi tanımlayıp çok kötü giden bir işin içerisinde o insanı baskıladığımız andan itibaren de o zaman onun hayatı, onun varlığı erimiş oluyor. Ve bu onun tarafında kalmak, onu desteklemek bunlar gerçekleşmiyor noktada. O birey oradan eriyip gidiyor ve onun hayatı zul oluyor. Toplumsal olarak aslında yapmamız gereken temel şey toplumu öyle bir tasarlamalıyız ki toplumsal ihtiyaçlarımız ve toplumun birbiriyle ilişkilerini o bireyi de destekleyebilir. Yani, o bireyin ihtiyaçlarını da gözetebilir durumda olmalıyız. Ve bu konuda gözümüz sürekli açık olmalı. Çünkü zaten biz kültürel olarak şunu eğilimli haldeyiz. Yani buna itirazınız var mı bilmiyorum. Varsa söyleyebilirsiniz. Daha toplumsal ihtiyaçları gözetme tarafında kalmaya eğilimliyiz. Dolayısıyla da gözümüz hep bireyi nasıl kaybetmeyiz? Bireyin varlığını nasıl destekleriz? Bireyin ihtiyaçlarını karşılaması için onun yanında nasıl oluruz? Diye açık olmalı diye düşünüyorum. Yani daha terapi tarafından konuşmuyorum. Terapide gelen herkes çünkü kendi ihtiyaçlarına göre. Ama daha toplumsal çerçeveden baktığımızda bireyi önemseyen, bireyin varlığını alan açmaya çalışan reflekslerimizin açık olması ben çok iyi olacağını düşünüyorum o reflekslerin açık olmasını.
Peki birey için hani bireyin tartması önemli dedin ya benim yürüyüşümü tartmam gibi kendim için de bu tartının ayarını sağlıklı bir şekilde nasıl tutturacağız? Nasıl ayarlanıyor?
Çok zor bir soru. Yapması çok zor bir soru çünkü. Şimdi ben buradan aman şöyle yapacağız da böyle yapacağız gibi takım öneriler söylesem de ilk yapmak gereken şey içe aldığımız o sesleri bir yönetmek. Şimdi biz çocukken anne babalarımızla yaşadığımız ilişkilerde o ilişkilerin içerisinde bir takım bilgilere maruz kalıyoruz. Ne yapma, ayıp, günah, bak öyle diyorsun ama çocuğum sus, bak burada konuşulmaz, öyle yapılmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, bak iyisi böyledir. Bütün bu bilgileri dinliyoruz. Şimdi dinlerken bu bilgilerin hepsini, seviyoruz da bu insanları, bizim için önemlilerdi. Yani onların sevgisine ihtiyacımız da var ve onlar bir doğru tanımlıyor. O zaman bu koşullarda o sevgiyi alacağımı varsayıyorum çocuk olarak. Dolayısıyla da o bilgiyi alıyorum içime, şuraya koyuyorum. Buralara yerleştiriyorum o bilgileri. Bütün bedenimin içerisinde, kaslarımda, her yerde o bilgiler var. Hatta beden duruşumda bile, postürümde bile o bilgiler var. Dolayısıyla da o bilgiler içerideler ve ben onları aslında gerçek anlamda özümsemedim. Yani iyi çocuk annesine nokta nokta yapmaz. Herkes bunu öğrendi yani. Herkesin kendi nokta noktası var. Dolayısıyla o şurada duruyor. Ama bu gerçek mi, değil mi, doğru mu? Şu anda benim işime yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu bilmiyorum. O yüzden o bilgi orada durduğu için içimden o bilgi ve çok da hızlı o bilgiye koşuyorum. Çünkü otomatik yani garanti orada duruyor o bilgi ve çocukken de şunu öğrendim. Onu yaparsam eğer sevgi gelecek, ilgi gelecek. Çünkü annem babam onu seviyordu ya, onu yapınca sessiz kal diyordu mesela. Çok sessiz ol, uslu, ey başını, sakin ol diyordu. Ben de öyle yapıyordum ve diyordum ki bu herhalde iyi bir şey. Oradan da sevgi geliyordu. Şimdi Fakat geldim işte iş yerine, iş yerinde de böyle yapıyorum ki beni sevsinler. Ama yok, iş yerinde bekledikleri o değil, hani konuş diyorlar. Ama ben neyi biliyorum? Biraz da gerildim, hani şu anda performans sergilemem lazım. İyi göstermem lazım kendimi. Ama çocukkenki performans neydi? Başını eğmekti. Onu seviyorlardı. Gene eğip herkesin fikrine evet, evet evet diyorum. Olmuyor. Ama o bilgiyi ben öğrendim ve burada duruyor şu anda. Dolayısıyla da hani ne yapmalı sorusunda Peri aslında temelde cevap ilk bu, bunlara bir dönüp bak ne duydum ben, ne öğrendim. Çünkü öteki türlü zaten yapabiliyorsam yapabiliyorum. Yani çıkıyorum ve bir şekilde hayat da bana destek veriyor. Hayatın içerisinde kendimde yeni öğrenmelerimle yolumu buluyorum. Yani sokağa çıkıyorum, yürüyorum ve sonra diyorum aman sen de çok abartıyorsun, bir sakin ol diyorum kendime. Bu işliyorsa ne âlâ zaten. Ama işlemiyor. Ha, söyle lütfen.
Sesini kestim. O iç ses geçmediyse zaten kendini onunla kısıtlıyorsan bir süre sonra, özellikle benim bu sosyal medyada gördüğüm, başkasını da onunla kısıtlamaya, yargılamaya, eleştirmeye başlıyorsun. Mesela çıkıyor dışarıya, sahile gitmiş ya da işte açık alana bir yere. İşte bir 5 dakika çıktım, ne kadar çok insan var, kimse dinlemiyor, herkes dışarıda tepkisini veriyor. Aslında kendi de çıkmış. Böyle bir çelişkiye de düşüyoruz. Bir yandan o kendimizi yargıladığımız yerden diğerlerini de yargılıyoruz. Ve bunu hep birlikte yapıyoruz, kolektif olarak.
Ya sonuçta hani gene bir psikoloji klişesine düşeceğim ama aynaya bakıyoruz hepimiz. Dolayısıyla da karşıda hep aynalar var. Yani biz o ayna, benim hocalarımdan biri Feza Hoca, Feza Balkaya, o söylemişti bir gün bir eğitimde. O an çok derinden yaşamıştım onu. Yalnızız bu dünyada. Yani sonuçta hep o ayna üzerinden yaşıyoruz. Dolayısıyla da o aynaya da ne varsa, kendime ne yapıyorsam onu da oraya yansıtacağım. Yani başka elimde çok fazla seçenek yok. Zaten en çok kendimize acımasızız. Bazen bunu başkasına yansıtıyoruz. Dolayısıyla da başkalarına da yansıtmamak, kendime de yansıtmamak, bu ikisini öğrenmek çok kıymetli. Yoksa o, yani şimdi sosyal medyadan örnek verdiğim için, o saldırılar, o kötü sözler, kötü yorumlar, insanların yaptığı her şeyin altında bir şekilde öfke aktarımları falan, buralar biraz da kendi iç savaşlarımızdan kaynaklı. Kendi iç savaşlarımızdan kaynaklı. İçeride yaşadığımız çatışmayı, sağlıksız bir yöntem değil temelde. Neden? Çünkü içeride yaşıyorum, o kadar dayanılmaz ki, o kadar yoruyor ki beni. Bunu bir yere aktarmam lazım, bir yere yansıtmam lazım yani. Yoksa her gün evde oturup kendi kendine ya sen ne kadar şöylesin, sen ne kadar böylesin, ne kadar kötüsün, ne kadar beceriksizsin, ne kadar yetersizsin, ne kadar başarısızsın diye söylersen yani dayanamazsın, var olamazsın. O yüzden bunu bir şekilde dışarıya aktarmak lazım. Ama temel ihtiyacı karşılamıyor. O sadece bir kısa anlığına bir çözüm. Dönüp gene kendi içerisinde bu çatışmayı yönetmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Öğrenim.
Estağfurullah.
Şeyi ben merak ediyorum. Şimdi ne kadar? 2 ay geçti herhalde. 2 ayı aşkın bir süredir. Eğer 11 Mart'ı baz alacak olursak, kimimiz 1 gün önce, kimimiz 3 gün sonra derken, o sıralarda evde kalmaya başladık. 2 aydan beridir bir şekilde evdeyiz. Yorulduk bence evde olmaktan. Bir yandan iyi geldiğini ben inkar edemeyeceğim. Yani işin yorucu tarafı, çocuklarla olmak ne kadar yorucu olsa da koşturmanın içinden sıyrılmış olmanın, ki bunu birçok insandan duyuyorum iyi geldiğine dair. Dolayısıyla orada bir aslında dönüp önceki hayatımıza, tırnak içinde önceki hayatımıza, yani normalimize mi diyelim neyse artık, ne bize iyi geliyordu ne kötü geliyordu diye belki de bakmak lazım. Onun için bir fırsat oluyor. Ama işte 2 aydır daha öncesine, benim kız kardeşimin çok sevdiğim benzetmesidir o. Geleceğe dönüşte hani zaman kırılır ve ona paralel gitmeye başlar yeni zaman. Öyle bir şey yaşıyoruz bence. Bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz yani. Ve bu sırada da ihtiyaçlarımız yerinden oynadı demek doğru olur mu? Çünkü şeye, en basitinden, yani tabii ki biz duygusal ihtiyaçlardan bahsediyoruz ama cep telefonuna baktığım zaman kullanmadığım bir sürü uygulama var. Sırf evde olduğum için. Google Maps veya işte Yandex bunlardan biri. Hayatımız değişti 2 aydır. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar da ne şekilde değişti? Daha girip oldu mu? Biri diğerinin önüne geçti mi? Sen nasıl değerlendiriyorsun bu süreci?
Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ihtiyaç derken örneğin hani benim alanımla ilgili olarak ihtiyaçları gene duygusal ihtiyaçlar olarak tanımladığımda şimdi güvende hissetmeye ihtiyacım var. Bu kırılmanın, senin söylediğin kırılmanın yaşandığı günden önce bana güvenli hissettiren haldır haldır çalışıp işte başarılı olmak ve para kazanmak, kariyer yapmak bana güvende hissettiriyordu. Bir kırılma yaşandı. O kırılmada bugün haldır haldır çalışıyor olmak, işe gidiyor olmak, kariyer falan bunlar güvende değil. Örneğin kendimden örnek verecek olsam bir toprak parçası, bir bahçemin olması şu anda bugün güvende hissettiriyor. Dolayısıyla temelde duygusal ihtiyaçlar çok değişmez. Aynıdır. Sadece yöntemlerimiz değişir. Şu anda da bu kırılma yaşandıktan sonra yöntemlerimizi gözden geçirmek gerekecek. Yani ben kendi ihtiyaçlarımı nasıl karşılıyorum? Güvenlik ihtiyacımı nasıl karşılıyorum? İlişki ihtiyacımı nasıl karşılıyorum? Değerli hissetme ihtiyacımı nasıl karşılıyorum? Var olma ihtiyacımı, yani sağlıklı olarak var olma ihtiyacımı karşılamak için neler yapıyorum? Bunların hepsini biz de toplumda gözden geçirmek durumunda. Yani ben bütünüz, yani orayı bir daha vurgulamak isterim. Şimdi birey de yok, toplum da yok. Biz bir bütünüz. Bütünün içerisinde birey ve toplum var. Dolayısıyla da ben de geçireceğim, toplumsal olarak da gözden geçireceğiz. Yani biz ne yapıyoruz? Yani hangi ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz? Burayı gözden geçirdikten sonra belki yeni yollar ve yeni araçlar tasarlayabiliriz. Ve bunu tasarlarken de olabildiğince kendi dünyamızın içerisinde, kendi varoluşumuzun içerisinde hem ötekilerin varlığına hem kendi varlığıma alan açacak çözümler üretmek durumundayım. Yani çok somut bir yerden söyleyeyim. Şimdi herkes doğaya kaçayım, doğaya kaçayım diyor. Hatta geçen önüme bir haber düştü. Türkiye'deki arsa fiyatlarında %20'ye varan bir artış gerçekleşmiş diye. Dolayısıyla da çok büyük bir ihtiyaç. Yani senin o tam söylediğin kırılmadan sonra önemli bir ihtiyaç. Yani güvenlik ihtiyacımı nasıl karşılayacağım? Fakat soru şu. Oraya kaçtığımda toplumsal ihtiyaçlarını, yani ait olma, parçası olma, temasta kalma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaksın? Çünkü onlar da ihtiyaç. O yüzden bütün bu ihtiyaçları aynı anda gözeten ve hepsi için düşünen bir tarafta kalmazsam bir süre sonra karşılanmayan ihtiyacım elimde kalır. Yani tabiri caizse, affedersiniz ama patlar. Dolayısıyla bir süre temassız kalırsam eğer, insanlarla ilişkiye girmezsem eğer bir süre sonra mutlaka o ihtiyacım şişer ve bunu karşılamak durumunda kalırım. O yüzden hani soruna şöyle cevap vermiş olayım. Bence ihtiyaçlar aynı. Yollar o ihtiyaçları yolları değişti. Burada bu ayrım çok önemli. Altını çizmek isterim. Çünkü öteki türlü eğer gerçek ihtiyacımızı görmezsek, yani güvenlik ihtiyacı, oradaki gerçek ihtiyaç, güvende hissetme, eğer onu doğru tanımlamazsam yolun aşığı oluveririm. Yani kariyerin aşığı oluveririm. Yalnız kalmanın aşığı oluveririm. Çünkü sanki oymuş ihtiyacım gibi düşündüm. İhtiyacım o değil. Yöntemler her zaman vazgeçilebilir. Onlar birer yöntem. Gerçek ihtiyaç oranı, o ihtiyacın ne olduğunu çok iyi tanımlamam ve farkında olmam lazım. Benim ihtiyacım da gerçekten. Orada şey var, yani benim şu ana kadar okuduğum kaynaklar içerisinde bu ihtiyaçları en iyi tanımlayan bir liste halinde kaynak hatırlayacağım diye ümit ediyorum. Şiddetsiz İletişim kitabının içerisinde sayfaların birinde ihtiyaçlarımız diye bir liste vardır. İlgilenenler dönüp bir bakabilirler. Temelde biraz geniş, ben ondan biraz daha kısa bir liste olarak tanımlıyorum duygusal ihtiyaçları ama iyi bir çerçeve çizmiş. Oradan bakılabilir bu arada ihtiyaçlar nelerdir diye. Çünkü çok karışmış durumda. Yani örneğin az önce de aslında bir yandan o kariyer üzerinden verdiğim örnekteki gibi.
Peki şöyle de diyebilir miyiz? Ben arsa bakmaya başlamadım ama bu süreci acaba şehirden uzaklaşmanın gerekli olup olmadığını düşünerek geçiriyorum. Bu ve dolayısıyla senin söylediğini düşündürdü. Yani bu hakikaten anlık bir ihtiyaç mı? Yöntem değişik bir yola mı girmeye çalışıyorum? Yoksa asıl ihtiyacımı, daha doğrusu asıl bana iyi gelecek olan yöntemi görmeme de vesile olmuş olabilir mi bu süreç?
Olabilir. Bir soru da var. Onunla da örtüşüyor bence zaten bu sizin söylediğiniz, yani Elif'in sorusu. İhtiyaçlarımızın dengesini daha iyi algılayabilmemiz adına ne yapabiliriz? Ona da cevap vermiş olacaksın herhalde.
İhtiyaçlarımın farkına daha fazla varmamı sağladı diyor bu süreç. İşte yalnız kalmak, kendini dinlemek.
Aslında şöyle, onu ben daha teknik ifade etmeye çalışırsam, bireysel ihtiyaçlarımın daha çok farkına varmamı sağlıyor. Bu aslında bir yandan da bana şöyle bir şey söylüyor. Eğer bu süreçte daha kendimi dinlemeye fırsatım olduysa, ben aslında insanlarla yan yanayken galiba onların ihtiyaçlarını öne alıyorum.
Evet.
Yani
evet.
Bunu galiba diye söylüyorum. Herkese göre değişir çünkü, evet. Yine diyorum. Ama öyle olabilir mi diye bakmamda yarar var. Yani çünkü bugün oturduğumda, yani mesela kendimden örnek vereyim. Şunu bile ben çok uzun yıllar sonra fark ettim. Ya ben böyle çok oturduğumda belim ağrıyor. Yani toplantılarda çok oturduğumda belim ağrıyor. O kadar o toplantılarda falan karşıdakilerin dinlemeye odaklanmışım ki o arada kendi belimin ağrıdığını farkında değilim. O kadar. Şimdi dolayısıyla da insan kendi o toplumsal ihtiyaçları gözetmeyi, onları dinlemeyi, onlar şu anda ne duymak istiyor, onlar ne hissediyor diye bakmaya o kadar odaklanınca kendimi çok gözden kaçırıyor olabilirim. Çok temel bir ihtiyacım dahi. Bel ağrısı. Halbuki şöyle bir doğrulup, bir ayağa kalkıp yürüyüp belimi rahatlatabilirim. Ama o an orada o kadar çok onunla meşgulüm ki. Bunun avantajı şu. Eğer az önceki okuduğunuz yorumdaki, ya demek ki ben galiba çok ötekilerin ihtiyaçlarına bir bakıyorum, oradayım. Bugün bana ihtiyaçlarına bakacağım öteki kalmadı etrafımda. Evdeyim. Dolayısıyla da biraz kendime bakma şansım, ne istiyorum ben diye bakma şansım oldu. Ha, buradan ne yapabilirim? Bir daha gittiğimde kendimi şöyle bir uyarabilirim. Aa, bir dakika dur, şimdi ötekine bakıyorsun. Öteki ne istiyor diye. Öteki, yani tabii ki bunu gözeteceğim, ineliyorum. Onu gözeteceğim ama ötekine bakarken kendini kaçırıyorsun. Bir arada böyle bunları fark edip kendimi dürtmek, ki oradaki o temel farkındalık ifadesi, yapabiliyorsam çok iyi olur. Yapamıyorsam zaten sıkıştırır beni o bir süre sonra, o sıkıştığı yerde de bir şekilde bir destek bulmam gerekecek diye düşünürüm. İlle profesyonel olmak zorunda değil tabii bu destek.
Peki benim başka bir sorum var, biraz konuyu belki değiştirmiş olacağım ama bu süreçle birlikte biraz daha kolektif hareket etme bilinci kazandığımızı söyleyebilir miyiz ve sence bu kalıcı bir kazanım mı, yoksa bu korku ve endişe dönemi geçtikten sonra tekrar eski bize dönüp devam edeceğimiz bir şey mi? Bir yerde mi?
Şimdi kolektif kavramını tanımlamak lazım bence. Çünkü bu açımdan toplumsal ihtiyaçlarla bireysel ihtiyaçlar arasında denge kurmaya yardımcı olan kavramlardan biri kolektif. Yani kolektif olmayı, kolektif hareket etmeyi tam toplumun parçası, toplumsal ihtiyaçların parçası içerisinde tanımlamıyorum. O daha eski bir şey değil, daha yeni çözümlerden biri olduğunu varsayıyorum kolektif hareket etmenin. Dolayısıyla da biraz daha bireye de alan açan bir kavram olarak tanımlıyorum. Dün arkadaşlarımdan biri şey yazmış, dinliyorsa ona da selam olsun. Çok ihtiyacım olan bir kavramdı, gündemdi. Özel olan politiktir diye bütün hayatımızı açığa verdik, dengesini kaçırdık diye. Dolayısıyla da bu kolektif olma hali, bir yandan modern, daha toplumla birey arasında ortada sıkışan bir kavram gibi düşünüyorum. Neden öyle olduğunu düşünüyorum? Çünkü kolektif, modern kolektif hareketlerde öne çıkan bir yapı ya da öne çıkan bir birini görmüyorsunuz. Onu bir hareket olarak görüyorsunuz ve genelde o kolektif hareketler bir süre sonra işlevini tamamlıyorsa da ortadan çıkıp gidiyorlar. Çünkü genelde de bu tarz işlerde en önemli olan şey o yapının bir hükümdarlığa dönüşmüyor olması ve bir işlevi var. Bir işlev için bir araya geliyoruz. O işlev bittiğinde de o gün itibariyle onun da işlevinin bitiyor olması. O işlev bittikten sonra hala onu kutsamak, hala onu öne çıkartmaya çalışmak çok doğru değil. Dolayısıyla da kolektif olan biraz daha toplumla bireyin arasında nasıl çözüm üretiriz, ne yaparız? Hem bireye de alan açan hem toplumsal ihtiyaçları da gözeten bir yerde duran bir kavram benim için. Bilmiyorum sizin için de öyle mi? Ne dersiniz?
Şimdi öyle düşünmeye başladım sayende. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani benim aldığım daha böyle birlikte hareket edip ondan sonra o söylediğin şeyin devam etmesi. Ama sen onu orada bırakmayı şimdi dile getirdin. Hiç böyle düşünmemiştim.
Ben onu toplumsalın karşılığı olarak düşünüyordum daha çok. Yani bireysel ve toplumsal olarak ama daha çok yerine oturdu böyle deyince.
Evet.
Bu benim tanımlamam bu arada. Yani şey öyle bir hani kolektifin tanımı budur değil. Ben kendi fenomenolojimin içerisinde o kavramı oraya oturtuyorum. Yani kolektif olan daha modern çözüm arayışları, toplumsalla birey arasındaki daha modern çözüm arayışlarını tanımlıyor bence. Ama bunu açıklarken aslında Peri sorunu kaçırdım, unuttum bir hatırlatırsan eğer ya da buradan varsa sormak istediğim bir şey.
Yok, Peri sesin kısa.
Sorumun cevabını da vermiş oldum bir yandan. Ben şu andaki kolektif hareket etme bilincinin ileride devam edip etmeyeceğini, bu korku süreci, endişe, kaygı süreci geçtikten sonra kalıcı olup olmayacağını sormuştum ama sen zaten kalıcı olmaması gerektiğini söylüyorsun.
Evet. Evet, çünkü kalıcı olması demek bir o kalan yapıya dair bir şey kurmakla demek. Şimdi ne demek istiyorum biraz karışık anlattım, temizleyeyim. Bir ihtiyacımız var. Nedir o? Toplumsal olarak çevrenin temizlenmesi. Bunun için diyelim ki yani sokakta bir yapı kurduk biz. Dedik ki gelin ey mahalleli bir araya. Bizim sokak çok kötü. Bunu temizleyecek bir çözüm üretelim. Ürettik çözümlerimizi. Çalıştık. Projemizi yaptık. Aa, bizim çevre düzenlendi. Her şey yolunda. Sisteme de oturdu. Sonra toplandık bir araya. Şimdi ne yapacağız? Dediğimiz andan itibaren o yapının kendisi azıcık elimizi ayağımızı birbirine dolaştıran bir yapıya dönüşebilir. Biz niye bir araya gelmiştik? İhtiyacımız neydi? Bunun sokağın temizliği içindi. Güzel, okey. Bunu tamamladık mı? Tamamladık. Bunun işlevi buydu. O zaman bunu buradan bırakıp devam edelim. Başka ihtiyaçlar için gene bir araya gelebiliriz. Başka ihtiyaçlar için başka bir topluluk kurabiliriz. Ama onu sonra hadi bunu mahalle şeyine dönüştürelim. İşte oradan da bu falan derken onun bir yapısallaşması hali bazen iyi olmakla birlikte sonrasında da bireyin erimesine neden olan bir yolun da başlangıcı aslında temelde. Bunu daha modern kolektif yaklaşımlar açısından söylediğimde hangi ihtiyaç için bir araya geldik ve bu ihtiyacı karşıladık mı? Karşıladık. Hadi o zaman eyvallah. Hoşça kalın. Çünkü o yapıyı kapatabilmek, o yapıyı dağıtabilmeyi de öğrenmek kıymetli. Yoksa yapılar kutsallara dönüşüyor. Kutsallara dönüştüğü andan itibaren de bireyin ihtiyaçlarının riske giriyor, öyle söyleyeyim en temiz haliyle. Bir de şeyi sordun, sence böyle devam eder mi bu ortak hareket etme hali? Yani bir yandan eder mi? Bunu artık profesyonel taraftan değil, bunu Yılmaz olarak söylüyorum tamamen. Yani ben son yıllar, uzunca bir süredir bu ülkede yaşanan büyük olaylardan sonra hep yok bu sefer böyle olmaz herhalde dedikten sonra her seferinde o olayların arkasında hayatın sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini deneyimledim. Dolayısıyla da sanki bir gün bu virüsten eğer tamamen kurtulabilirsek hayat kaldığı yerden devam eder. 13 Mart mıydı tam olarak tarih? O günden sanki devam eder diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunu Yılmaz olarak söylüyorum. Biraz ümitsiz olmuş olabilir. Ama hep deneyimlediğim bir şey oldu.
Ben de hiçbir uzmanlığım zaten olmayarak ve de Elif olarak şöyle bir öngörüde bulunacağım. Bana kendi küçük hayatlarımızda bir takım dönüşümlere sebep olacakmış gibi geliyor. Bir takım keşifler, bir takım beceri. Sanırım olumlu yandan bakmaya çok ihtiyacım var. Yani ilk kez ben oturup bir kazak ördüm mesela işte o süreçte. Oyuncağına bir yastık diktim falan. Böyle şeyler yapmaya başladım. Uzun zamandır ara verdiğim bir takım şeyleri ki bu arada şeyle de çok cebelleşiyorum. Yani bu verimli olma çabası, işte üretken olma çabası, bir şeyler yapma baskısı en çok da içten gelen. Bir yandan onlarla mücadele ederken bir yandan da hakikaten bir şeyleri dönüştürmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi gerçekten de benim için önemli olan ne? Anladığım kadarıyla şimdi daha çok bireysel ihtiyaçlarımı, belki de baskıladığım bireysel ihtiyaçlarımı daha görünür hazır hale gelmişim. Onları görüp onlara doğru ufak ufak adımlar atma cesaretinde bulunmaya başlıyorum. Yani şimdi hep tartışılıyor işte bu konuda, webinarlar falan da yapılıyor. İşte yeni normal ne olacak? İşin pazarlama boyutu ele alınıyor, işte psikoloji boyutu alınıyor. Onu bence söylemek için belki çok erken ama genel bir normali tanımlamak. Yine de şu süreci yaşayan insanların en azından bir kısmının kendi küçük hayatlarında bir şeyleri dönüştüreceğini düşünüyorum kendimden yola çıkarak.
Yani şöyle benim ben de mesela şimdi dünken makineyle kendi saçımı ve sakalımı düzeltmeye çalıştım. Şimdi ben hep berbere giderim. Berber şöyle şuradan sonuçta işini bitirmişken orayla bir uğraşır. Ben de hep şey derim ya bırak yani tamam oldu herhalde daha niye bu kadar uğraşıyorsun? Şimdi ben de onun berber gibi orayla uğraşmak zorunda kaldım. Meğersem oranın bir şeyi varmış yani kendi kendine bir kıvrılıyor onun düzeltilmesi lazım. Şimdi o eski hayat neyse nasıl tanımlıyorsak orada o kadar bir yandan kendimizden uzaktayız ki kendi bedenimdeki bir yani sakalımdaki bir durumun farkında değilim. O kadar. Yani berber onunla uğraşıyor. Benim söylediğim şey bir uzak durun. Şimdi dolayısıyla da evet biraz daha bir kendimle ilgilenmem gereken bir süreç olduğunu ben de düşünüyorum. Yani bir dönüp şeye de bir bakmak lazım. Baştan söylediğimiz yerde. Acaba biz bu şehirlerde çok mu iç içe geçtik? Yani bu çok iç içe geçme hali iyi bir şey mi? Biraz ayrışmak mı lazım? Daha küçük yapılanmalar mı lazım diye de bir bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum ben de. Dolayısıyla da küçük hayat, yani kendi hayatlarımızın içerisinde bir dönüşümler yaratacak mı? Bazılarımız da yaratacak. O da çok, çünkü bir şey daha söylemek istiyorum. Araya gireyim, siz de söz alacaktınız galiba ama. Çünkü şu bakış açısı değişmiyor Elif. Tam dedin ya, önceden de öyle bakıyorduk o hayata da. Bu hayatı nasıl pazarlayacağız? İşte bu hayata nasıl adapte olacağız? Yani o hayatla ne yapacağıma dair bakış açısı pek bir değişiklik göstermiyor bu durumda. Yani işte o webinarlar dediğin o stratejiler, teknikler, yani oradaki o yapısal halim. Yani bir şeyle karşı karşıyayız, bir hayatla karşı karşıyayız. O hayatı ben nasıl çevireceğime dair bakış açım çok değişmeyince çok küçük yöntemlere dair değişikliklerde kalmış olabilirim. Biraz soyut konuştum ama umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir.
Şimdi zamanımız dolmak üzere, ben Yılmaz'ı yakalamışken çocuklarla ilgili de sormak istiyorum. Belki birazcık konu dışına çıkmış mı olacak, çıkmamış mı olacak emin de değilim. Çünkü aslında onların ihtiyaçlarını da konuşmak istiyorum bu süreçte. Özellikle süreçle ilgili bilgi verirken yeteri kadar, sadece ihtiyaçları olan kadar bilgi vermek konusunda bize öneriler bulunur musun? Biraz bağlamıştır ama.
Şimdi burada çocuk derken kaç yaş olduğu çok önemli. Çünkü hani çocuk deyince kocaman bir küme tanımlıyoruz ama onların hepsinin becerileri, bilişsel yapıları birbirinden çok farklı. Dolayısıyla da bu bir yana, yani yaşı önemli bir kriter. İki de hangi çocuk? Ne soruyor, neyi merak ediyor, ne durumda? Bu da çok önemli bir kriter. Dolayısıyla da böyle durumlarda bir kere genellemelere sadece şey diye bakmak lazım. İşime yarıyor mu? Bu bilgi, şu anda duyduğum şey işime yarıyor mu? Bu benim çocuğuma, bana uyar mı? Diye bakmak lazım. Yoksa öteki türlü yani benim çocuğum örneğin işte diyelim ki 6. sınıfta her şeyi biliyor. Girmiş internete, bütün virüse dair benden daha çok şey biliyor. Ama genelleme diyor ki olabildiğince az bahsedin falan. Onun karşısına geçiyorum. Çocuk böyle çatır çatır bir şeyler söylüyor, anlatıyor. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü genellemeyi takip ediyorum. Dolayısıyla çocuğumu takip etmek birinci formül. Nerede bu çocuk? Ne soruyor? Ne merak ediyor? Ne duydu? Ne gördü? Bir onun bunu, onun ona dair bunları merak etmek. Şimdi niye yani baştaki konuyla birleştireyim, kopmasın. Şimdi anne olarak, yani çocuğun karşısındaki toplum olarak ihtiyaçlarım var. Bir de karşıda çocuk var, onun ihtiyaçları var. O çocuğun toplumu benim. Annesi babası olarak. Dolayısıyla da benim ihtiyacım ne? Kaygımın rahatlaması. Yani ben bu çocuk, ona iyi ebeveynlik yapıyor muyum, ne yapıyorum? Buralarla meşgulüm bir yandan. Dolayısıyla da eğer oraya çok sıkışıp kalırsam onu gözden kaçırabilirim. O ne istiyor, ne merak ediyor, ne biliyor? Buranın formülü genelde bir onu merak etmek. O nerede şu anda? Tam olarak bu konuyla ilgili hangi gündemde? Neleri duydu, neleri merak etti, ne düşünüyor, aklında ne var, kimlerden ne duydu? Bütün bunların hepsini bir merak edip onunla sohbet ediyor olmak, bir şey anlatmadan, bir şey öğretmeden, bir telaşeye düşmeden karşısında oturup onu anlamak ve merak etmek. Çok yaşa. Dolayısıyla öteki türlü toplumsal ihtiyaçlarımız gene o çocuğun ihtiyaçlarının önüne geçer çünkü. Ben ne yapacağım? Soru o değil şu anda. Soru o ne yaşıyor? Ben ne yapacağımla meşgul olduğumda karşıdakini kaçırırım. Kaçırmamak için önce bir dönüp dinleyeceğim. Bu birinci adım. Merak edeceğim. Bol bol konuşuyor. Zaten o merak etme halinin, ona soru soruyor gerçekten ama şey telaşesiyle değil. Yani şöyle dinleyince olmuyor çünkü. Ne diyeceğim ben? Ne desem şimdi ona? Çok şey biliyormuş falan. İçimden böyle dinlediğim andan itibaren zaten o temasta bir bozukluk, bir aksaklık oluyor. Bir gerçekten ne düşünüyorum? Bir merak edip sordukça ikimizin ilişkisi zaten kendi başına toplamda iyileştirici bir yere geliyor.
Yılmaz, ben zaten sözünü keserek, çok affedersin. Buna lütfen. Çok somut bir örnek vermek istiyorum. Seninle olan bir ilişkimizden üstelik. Yıllar önce oğlum anaokuluna yeni başladığında psikolojik danışmandım. Orada zaten tanışıklığımız da öyle başlamıştı. İkinci oğlum işte aklıma şey gelmişti. İkinci oğlan zaten hep abisinden kıyafetler giyiyor. Tabii o zaman yani bu kaç sene önce hatırlıyorum, belki 7-8 sene önce daha endişeli bir anne modeli. İşte çocuğuna en iyisini vermeye çalışan modern şehirli annenin kaygılarını daha derinden hissediyordum. Yıllar içinde bunlar azaldı ve şeyi düşünüyordum. İşte biz bu çocuğa hep abisinin kıyafetlerini giyiyor. Bilmiyorum hatırlayacak mısın bunu ama bende çok dönüştürücü bir etkisi olmuştu. Bu mantığın kıyafetlerini giyiyor. Hiç yeni bir şey almıyoruz. Çünkü ihtiyacı da yok zaten. Ama acaba bu onda bir hani endişe yaratıyor mudur? Hiç bana özel bir şey yapılmıyor gibi. Yani tüketim olarak değil ama daha değersiz hissediyor mudur kendini acaba diye. O zaman sen de şey demiştin. Hiç böyle bir şey söyledi mi? Böyle bir şey hissettirdi mi? Böyle bir ifadede bulundu mu? Ben de böyle düşünmüştüm. Yo, hayır yani. O zaman sen de şey demiştin. Demek ki bu sizlerin içinden gelen bir kaygı. Yani onun böyle bir kaygısı yok. Bu söylediğinle çok örtüştü bence ve gerçekten hep bunu ben ondan sonra çocuklarla ilişkilerimde hep kendime sormaya çalıştım. Bu benim atadığım bir kaygı mı yoksa ondan gerçekten kaynaklanan bir şey mi? O yüzden o merak etme, takip etme sözcüklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ilişkide.
Çok güzel tamamladın. İlişkide aslında çok önemli. Sadece çocukla olan ilişkide değil. Evet. Bütün ilişkilerde çok kıymetli. Yani o gene hani bağlamdan kopmamak için önemli. Hem toplum bireyi merak edecek. Ne yaşıyor bu? ne oluyor? Hem de ben de birey olarak toplumu merak edeceğim. Onlarda ne oluyor? Orada ne var? Ne yaşıyorlar? Karşılıklı birbirimizi gerçekten merak ettiğimizde, anlamaya uğraştığımızda iyileştirici bir hal ortaya çıkıyor. Öteki türlü ayna üzerinden bir süreç yaşıyoruz. Çünkü o aynayı kırmanın, yani bana bir yöntem söyleyin dersen, o aynayı kırmanın en işte yöntemlerinden biri bir merak etmek gerçekten. Sonrasında merak ettikten sonra gene bir tane daha strateji söyleyecek olursam, o da pazarlıkta kalmak diyorum ben ona. Ben onu merak ettim, onun bir ihtiyacı var, benim de bir ihtiyacım var. Al sana 3, ver bana 5, karşılıklı konuşup spontan, yaratıcı, ikimize de uyan, ikimizin de ihtiyaçlarını mümkünse karşılayan, karşılamıyorsa birimizin gönül rahatlığıyla fedakarlık yapacağı ama sonra ötekinin yapacağı bir denge oturtmak için karşılıklı pazarlıkta kalmak. Otur bakalım karşıma. Sen iki adım sen gel, bir adım ben geleyim. Geçen sefer sen iki geldin, üç geldin. Bütün bunların içerisinde bu pazarlığı yaparak, ama önce merak edeceğim, anlayacağım. Yoksa ötekiyle kendim de pazarlık yapıyor olur. Yani ötekini görmeden pazarlığa başlarsam o benim içinde. Senin verdiğin örnekteki gibi. Ya biz sana hep abinin kıyafetlerini giydiriyoruz. Bu benim pazarlığım. Ama onu biz dinledim. Meğersem pazarlık yapmaya da gerek yok yani o noktada. Dolayısıyla da merak et ve pazarlıkta kal. Herhalde bu anlamıyla toplum ve birey arasındaki dengede iyi çözümlerden biri diye düşünüyorum. Yani ikisi daha doğrusu.
Çok teşekkürler Yılmaz. Bana çok çok iyi geldi bu söylediğin tekrar. Nasıl diyeyim? Rahatlattı.
Sevindim. Burada bir yorum var. Ben onu okumak istiyorum. Ümit Ersin yazmış. Herhalde tanıyorsun belki de Yılmaz. Konu başlığına en uygun ismi Yılmaz Erdal'ı bizimle buluşturduğunuz için teşekkürler. Bireysel ihtiyacıma çok çok iyi geldi. Biz bu konunun başlığını henüz bu süreç başlamadan önce aslında bu buluşmalar fiziksel buluşmalar olacaktı. O zamanlar düşünmüş ve o zamandan Yılmaz'ın ismini zaten yazmıştık yanına. O yüzden bizim için de çok anlamlı oldu. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Sonuna geliyoruz. Senin söylemek istediğin, şunu da belirtmek istiyordum dediğin bir şey var mı Yılmaz?
Yani şu cümleyi söylemek isterim. Bu psikodrama diye bir yöntem var. Onun kurucusunun, Jacob Levi Moreno'nun bir ifadesi. Çok severim. İnsan toplumsal ihtiyaçlarla bireysel ihtiyaçlar arasında spontan yaratıcı bir çözüm ihtiyacı duyan canlıdır diyor. Dolayısıyla da o arada ne toplumu fazla büyütmek beni ezecek kadar, ne kendimi toplumun üzerine çıkartacak kadar dürtüsel olmadan, her ikisinde ihtiyaçlarını gözeten ve sağlıklı bir halde kalmak, yani çok hepimize bunu burayı arttırmak hepimize çok iyi gelecek diye inanıyorum ben. Ümit ediyorum birbirimizi daha iyi gözettiğimiz günler olsun.
Hepimiz için sağlıkla.
Evet. Tarlalarda görüşmek
üzere. Sen bir şey dedin Peri.
Benim de bireysel ihtiyacıma çok iyi geldi bu sohbet. Yılmaz'la umuyorum tekrar başka yayınlar yapıp
inşallah evet
devam ederiz. İyi ki katıldın.
Evet,
çok teşekkürler Yılmaz.
İzleyen herkese de çok teşekkürler yorumlarınız için de.
Ben de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de teşekkürler.
Görüşmek üzere sevgiler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.